Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Mekki ve Medeni konusunu da anlattık. Kur'an'ın tespiti, yazıyla tespiti nasıl olmuştur? Toplanması ve çoğaltılması konusuna gelince, Kur'an yazıyla tespiti tabii ki Allah Azze ve Celle kitabın muhafaza olması için Peygamberimize bu yolu gösterdi. Önce yazılıyordu. Peygamberimize ayet nazil olduğu zaman onu unutmayacağı bir şekilde Allah onu kalbine yazıyordu. Senukri'uke fe la tensa. Sana okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Buyurulduğu gibi Allah Resulü'nün kalbine yazılıyordu. O da vahiy katiplerini çağırıyordu. Onlara yazdırıyordu. Bu hususta bütün rivayetler müttefiktir. Yani Kur'an'ın yazıldığı hususunda bir ihtilaf, bir şüphe söz konusu değildir. Peygamberimizin yazmadığı konusunda da bir ihtilaf yoktur. Daha sonralarında acaba yazıyı sonradan öğrenmiş midir diye ufacık, minnacık bir ihtilaf varsa da aslında o da yine sonuçta doğru değildir. Allah Resulü hiçbir zaman da yazmamıştır hayatında. Yazmadı da acaba okumayı öğrendi mi son zamanlarında gibi bir takım görüşler de vardır. Ama en azından Peygamberimizin Kur'an'ı bu şekilde yazmadığı bilinmektedir. Ve Allah Resulü yazdırıyordu. Vahiy katipleri vardı. Daha evvel bu konuya temas etmiştik. Ve kendisi hayattayken Kur'an nazil olmaya devam ettiği için bundan dolayı Efendimiz Kur'an'ı bir araya toplayamadı. Aslında tek sebep de bu değil. Ben burada başka bir sebep daha görüyorum. Yani Peygamberimiz hayattayken, kendisi hayattayken bu işi yapmamış olması. Sadece Kur'an nazil oluyor, devam ediyor, daha ne kadar geleceği belli değil, hani ondan dolayı değildi kanaatimce, sadece bundan dolayı değildi. Çünkü o güne kadar gelmiş olanları bir araya toplayabilirdi en azından. Daha sonra gelenler de yine yerine yerleştirilirdi, değil mi? Geldikçe yine yerine konurdu yani. Sadece ona bağlamak doğru değil. Bence başka sebepler var. Bunlardan birisi bu işin ümmet tarafından yapılmasını Allah ve Resulü istediler. Ümmet içtihat yapmayı öğrensin, karar vermeyi öğrensin, dini korumayı, muhafaza etmeyi öğrensin, hassasiyet kazansın, dikkatli olsun, Kur'an'ın korunmasının nasıl olacağına kafa yorsunlar. Dini, çünkü onlar sürekli olarak korumak zorundalar. Bu işi böylece başlatmış oldu Allah Azze ve Celle. Efendimiz'den sonra onlar başıboş kalmadılar. Başlarında halifeleri vardı ve artık sorumluluk kendilerindeydi. Peygamberimiz vazifesini mükemmel bir şekilde yapıp bu dünyadan göçtüğünde artık karar verme onlara düşüyordu. Karar vermeyi öğrenmeliydiler. O güne kadar ikinci adamdılar, üçüncü adamdılar, beşinci adamdılar, ellinci adamdılar. Birinci adam Peygamberimizdi tabii ki. Birinci adam olmakla ikinci adam olmak arasındaki fark dağlar kadardır. Öyle az uz değildir yani. Çünkü ikinci adamlar her zaman gelir birinci adama danışır, iş biter, ne güzel, tamam. Sorumluluk kendisinden kalkar. Hiçbir zaman ikinci adam karar vermez. Sıkıştığı yerde sorumluluktan kurtulmak için, yanlış yapmamak için gider birinci adama danışır, kafası rahat eder. O yüzden çok sıkıntı çekmez ikinci adamlar. Zor bir karardır, veremiyor, soruyor, kurtuluyor, ne güzel. Birinci adam o sıkıntıyı çekiyor yani. O karar gene zor. Yani ikinci adama da zor, birinci adama da zor onun kararını vermek. Zor karar zordur. Yani kim verirse versin. O sıkıntıyı birinci adam çeker. O yüzden ikinci adam olmak kolaydır. Bir koca şehrin valisinin yardımcısı olmak mı zordur? Bir köyün muhtarı olmak mı zordur? Köy ufacık bir şeydir. Ama köyün muhtarı olmak daha zordur. Milletin bütün lafları muhtara. Kimse muhtardan razı olmaz. Kimseyi memnun edemez. Bütün oklar muhtara. Ama şehirde vali yardımcısı, koca şehirle ilgilendiği halde o vali yardımcısıdır. Ona ok gelmez. Herkes gene valiye laf söyler. Yetkili odur. Kimse vali yardımcısını bilmez. Ne adını bilir, ne soyadını bilir, ne de onu sorumlu bilir. İşi olmuyorsa validen bilir. Sövecekse valiye söver. Kızacaksa valiye kızar. Kararı, o zor kararı verecekse gene vali verecek. Gene üst makamlara hesap verecek olan gene validir mesela. Vali yardımcısı değildir yani. Onun için Peygamberimiz hayattayken, yani sahabe-i kiram elbette vazife yapıyorlar ama birinci kişi Peygamberimiz olduğundan ona soruyorlar, iş bitiyor. Ama Peygamberimiz gittikten sonra birinci adam, halife, birinci adam oluyor ve böylece karar vermeye başlıyor. Karar vermenin zorluğunu görüyor ve başlıyor artık. Onun için Allah Azze ve Celle nasıl ki bazı ayetleri çok açık göndermemiş. Araştırma yapsınlar, kafa yorsunlar, içtihat etsinler diye. Çünkü içtihat sevaptır. Çünkü göz nuru döküyor, kafa yoruyor. Düşünmeyi öğreniyor, incelemeyi öğreniyor, aklını kullanmayı öğreniyor. O yüzden Allah onlara bunu öğretmek için bazı hükümleri biraz kapalı gönderdi. Alimler oturdu, kafa yordu, araştırdı. Binlerce meseleyi çözdüler. Bazen farklı sonuçlara ulaştılar. Olsun, ama hepsi de sevap kazandı. Çünkü hepsi de kafa yordular. Düşünmeyi öğrendiler. Allah düşünen bir ümmet, araştırma yapan bir ümmet, aklını kullanmayı bilen bir ümmet olsunlar diye. Nasıl ki ayetlerini, hükümleri ya da bir kısım hükümler açık olmadı, biraz tartışmalı oldu, bu yüzden de mezhepler ortaya çıktı ise, Allah bunu böyle istedi. Çünkü kıyamete kadar binlerce meseleyle karşılaşacaklar. Bunlar burada antrenman yapıyorlar. Kur'an ve sünnet üzerinde araştırmalar yapa yapa, araştırma yapmayı öğreniyorlar, akıllarını kullanmayı öğreniyorlar. Yarın ayet veya hadis olmayan bir meseleyle karşılaştıkları zaman da artık araştırmayı ve içtihat yapmayı öğrenmiş olan bu insanlar artık o meseleleri çözebilecek zeka seviyesine, ilmi seviyeye ulaşmış oluyorlar. Bu maksatlardan birisiydi. Yani bazı ayetlerin müteşabih olması, bazılarının biraz kapalı olması, basit bir ifadeyle yani konuşursak böyle, bazı konularda mesela istinbata ihtiyaç olması, yani direkt hüküm yok, yani Kur'an'da hadiste bir şey bulamıyor ve istinbat, yani hüküm çıkartması gerekiyor. Mesela ayette buyuruyor ki, bilmiyorlardıysa niye istinbat gücü olanlara sormadılar? Yani herkeste bu güç yok. Bu güce sahip olan alimler. Onlara niye sormuyor? Onlara sorsalardı hükmü öğrenirlerdi diyor. Yani direkt bulamazsın Kur'an'da bazı şeyleri. Ama aslında var. Fakat onu oradan çıkaracak bir zeka ve istinbat kudreti lazım. Mesela nasıl ki bazı şeyler böyle istinbata alıştırmış, içtihada alıştırmış, araştırmaya alıştırmak için böyle olmuş. Aynen öyle. Kur'an'ın toplanması kararını da onlar versinler istedi Allah. Böylece karar vermeyi öğrensinler. Çünkü korkacaklar. Peygamberimiz böyle bir şey yapmadı. Yapsak mı? Acaba haddimizi aşmış olur muyuz? Halbuki haddini aşmış olmaz. Ve gerekli bir şey. Mesela o hizmet yapılmasaydı o gün, bugün elimizde Kur'an diye bir şey kalmazdı yani. Karman çorman bir şey olurdu yani. Yani aslında çok gerekli bir şeydi. Fakat onda bile bir tereddüt olmadı mı? Oldu. Hazreti Ömer dedi ki hafızlarımız şehit oluyorlar. Korkarım ki azalır, yani Kur'an'ı ezbere bilenler azalır. Sonra kafalar karışmaya başlar. Bunu bir çare bulalım bu işe, demişti Hazreti Ebubekir Sıddık'a. O da önce tereddüt geçirdi. Ben dedi böyle bir şey yapamam. Peygamberimiz böyle bir talimat bize vermedi. Kendisi niye yapmadı? Demek ki böyle bir şey gerek görmedi. Ben dedi Kur'an'a müdahale edemem, ben bir şey yapamam dedi. Korktu yani. Demek ki Allah böyle istedi. Korksan da karar vermen gerekiyorsa verebilmelisin. Korkmaman gerekiyor aslında ondan. Kötü bir şey yok ortada. Yaptığın şey normal bir şey. Ama hani ilk defa yapmak zordur ama. Yani alışılmamış bir şey yapmak zordur yani. İşte ona alıştırmak istedi Allah. Ve alıştılar. Şimdi Kur'an'ı toplayınca artık ondan sonra içtihat yapmaya alıştılar. Demek oluyormuş yani. Öğrendiler. O korkuyu attılar üzerlerinde. Çünkü devlet idare edeceksin sen. Sen dünyaları fethedeceksin. Sen böyle aman şunu yaparsam ne olur? Aman bunu yaparsam ne olur? Aman peygamberimiz yapmadı, ben yapabilir miyim? Hep bu korkuyla kalırsan sen nasıl medeniyet kuracaksın? Nasıl sen devletleri idare edeceksin? Nasıl fetva vereceksin? Her şeyi Kur'an'da, hadiste bulamayacaksın ki. İşte bir sebep benim kanaatimce bu. Tabii başka sebepler de var. Bence bir sebep de şudur. Allah Resulü bu işlerle zaman kaybetmek istemedi. Bir şey öğretmek istedi bize. O devamlı hareket halindeydi. Nasılsa ümmetine güveniyordu. Taş gibi sahabisi vardı. Onlar nasılsa kendinden sonra bu işi hallederdi. Bir şey olmazdı, biliyordu. Kaybolmazdı Kur'an. Allah zaten Kur'an'ı koruyacak. Biliyordu bunu. Bu işin sahabeye bıraktı. Kendisi sürekli dini yaymakla meşgul oldu. Hep yaydı. Nasılsa kendinden sonra bunlar hallolur. Kur'an'ı boş ver. Yani hadisler bile toplandı sonradan. Biliyor yani ümmeti bu görev yapacak bir ümmet yani. Kur'an'a sadıktırlar. Peygamber'e sadıktırlar. Kur'an'ı da koruyacaklardır. Sahih hadisleri de koruyacaklardır. O yüzden bununla kendisi uğraşmak istemedi. Ve çünkü o da sonuçta zaman alıcı bir şeydi. Ve ümmetine örnek oldu. Dedi ki yani anın vacibini yapmalısınız. O anda Resulullah için anın vacibi Kur'an'ı bir araya toplamak değildi. Çünkü zaten sahabe bunu yapabilecek imana ve bilgiye sahiptiler. Bu iş peygamberimize aslında düşmüyordu. Ve toplamadı da bir şey mi oldu? Hayır, bir şey olmadı. Sonradan sorun halloldu, toplanıldı. Demek ki doğru düşünmüş yani. Anın vacibi dini yaymaktı. O anın vacibini yaptı. Sonrakilere düşen anın vacibi, Ebu Bekir Sıddık zamanındaki vaciplerden biri de, anın vaciplerden biri de neydi? Kur'an'ı toplamaktı. Çünkü şehitler çoğalınca o zaman işte vacip oldu toplamak. Peygamberimiz varken vacip değildi. Çünkü herkes biliyor, hafızlar çok, Ama şehitler çoğalınca o zaman vacip oldu. Ne olur ne olmaz. Şimdi demek ki Peygamberimiz, Allah ve Resulü daha doğrusu, ne istemişler? Vacip olunca o iş yapılsın. Vacip olunca yapılsın. Yani zamanı varken zamana bırakmış. Kendisi için o anda acil olan şey dini yaymak. Sürekli mücadele ediyor zaten. Sürekli savaşlar, seriyeler, gazveler. Sürekli onlarla meşgul. O arada toplamakla meşgul değil. Çünkü o da bir zaman alır. Tahkik gerekir. Üzerinde çalışmalar lazım. Kontrol lazım. Herkesten toplayacaksın. Komisyon meydana getireceksin. Kontrol olacak. Belki aylar sürecek yani. Şahitler getirilecek. Her bir ayete 2 tane şahit isteniyordu. Şahitler bulunacak, kontroller yapılacak. Yani bunlar bayağı bir zaman alır yani. İnsan ufak bir iş yapmaya kalkıyor, bir haftası gidiyor icabında. Bir sebep de buydu kanaatime göre. Ve Efendimizin Kur'an'ı yazdırdığı kesinlikle biliniyor. Ama buna rağmen müsteşrikler, saçma sapan konuşanlar olmuştur. Vicdanlı müsteşrikler, şarkıyatçılar, oryantalistler, vicdanlı olanları kabul etmiştir. Yani Kur'an nazil oldukça yazılıyordu. Hem ezbere, hem ezberleniyordu, hem yazılıyordu. 2 türlü koruma altındaydı. Vicdanlı olan kafirler bunu kabul etmişlerdir. Ama bazı vicdansızlar böyle saçma sapan bütün kitaplara, bütün tarihi vesikalara aykırı laflar edenler olmuştur. Kur'an peygamber zamanında yazılmadı. Peygamber hayattayken kimsenin yanında Kur'an'dan bir şeyler yazılı olarak mevcut değildi gibi saçmalayanlar da olmuştur. Bütün vesikalar bunun aleyhindedir. Sen şimdi bütün vesikaları kabul etmiyorsan o zaman zaten ben seninle bir şey konuşamam ki. Yani o zaman neyi konuşacağım yani? Ya mesela şimdi bütün vesikalar diyor ki İstanbul'u Fatih Sultan Mehmet 1453'te fethetti diyor. Şimdi sen yok bence öyle değil dersen ben seninle bir şey konuşamam ki yani. Ne konuşayım yani seninle? Yani sen bütün dünyanın bildiği bir gerçeği kabul etmezsen ben ne konuşacağım yani? Ben yani seni ben tarihe götüremem ki. Yani zaman taksisi yok ki biz geriye doğru gidelim, fitesi geriye atalım, anaya gidelim. Ben sana o zaman ne ispat edeceğim ki yani? Bütün vesikalar Kur'an'ın yazıldığını, peygamberimiz hayattayken ama bir araya toplanılmadığını, herkesin evinde kiminde 5 sure, kiminde 30 sure, kiminde 50 sure olduğunu herkes biliyor. Bütün vesikalar bunu söylüyor. Yani İslam'a saldıracaksan adam gibi saldır canım. Böyle saçmalamanın alemi yok. Yani tıpkı yani Muhammed diye bir insan dünya tarihinde yoktur. Böyle bir insan gelmemiştir. Onun böyle bir insan varlığı yalandır demeye benziyor. Ya pes yani bu kadar da olmaz yani. Yani Kur'an bile birçok işaretlerle bunu ifade ediyor. Birçok rivayetler mütevatir seviyesinde rivayetlerle Kur'an'ın yazıldığı ve ezberlendiği biliniyor. Vahiy katipleri isimleri bile biliniyor. Ve Peygamberimiz benden Kur'an'dan başka bir şey yazmayınız dediği de biliniyor. Kendisi hadislerin dahi ilk zamanlarda hadislerin bile yazılmasına müsaade etmiyordu. Kur'an'ı yazdırıyordu. Bu mütevatiren biliniyor. Şimdi bir aptalca konuşan bir müsteşrik kalkıp da böyle söylerse bunu aslında muhatap almaya da gerek de yok yani. Kitap burada biraz anlatmış o meseleyi. Ben üzerinde durmaya gerek görmüyorum. Cem, hıfz ve kari kelimeleri ne demektir? Tabi sahabede birçokları okuma yazma sonra da öğrendiler. Çok da fazla değillerdi belki sayılar ama ekseriyetle de Ensar'dan olanlar. Yani Medine'de kültür seviyesi biraz daha yüksekti. Okuma yazma bilenlerin birçoğu Medinelidir. Muhacirlerde daha azdır okuma yazma bilenler. Hazreti Ebu Bekir Sıddık, Hazreti Ömer gibi sahabe-i kiramdan büyükler okuma yazma biliyordu. Ebu Bekir Sıddık Kur'an'ın tamamını ezberlemişti ölmeden evvel. Hazreti Ömer Kur'an'ın tamamını ezbere bilmiyordu. Bakara'yı ezberlemeden öldüğüne dair bazı rivayetler var. Ya da Kur'an'ın tamamını en azından bilmediğini biliyoruz. Yani ezbere bilmediğini. Yoksa mana olarak biliyor tabii de tamamını hafız gibi ezberlemediğini biliyoruz. Zaten sahabenin çoğu da Kur'an'ın tamamını ezbere bilmezdi. İçinden bilenler, ezbere bilenler var ama sayıları işte bazı rivayetlerde yani bazı rivayetler söylenmiştir. 29 kadar olduğuna dair rakamlar var ama birinin bilmediğini diğeri biliyordu. Bu şekilde sonuçta Kur'an'ın bütün surelerini bilen bir sürü insan vardı. Kimisi 10 sure, kimisi 50 sure, kimisi 80 sure biliyordu. Birini bilmediğini diğeri biliyordu. Böylece Kur'an tamamı hepsinin hafızalarındaydı. Bu vahiyleri ilk günden itibaren ezberleyenlere kari deniyordu. Yani okuyan kişiler. Peygamberimiz hayattayken kari kelimesinin manası bu. Ama daha sonrasında kari dendiği zaman Kur'an'ın tamamını bilen ve de kıraatları da bilen, farklı kıraatları bilen, kıraatı sebaya göre veya kıraat aşarıya göre ders görmüş, yani kıraat ilmini bilen kimselere kari deniyor. Yani daha sonra standart yükseldi yani. Peygamberimiz döneminde Kur'an'ı ezberleyenlere, ilk zamandan itibaren ezberlemeye başlamış olanlara kari, yani okuyan kişi denirken daha sonraları, mesela bugün kari denildiği zaman, yani bütün Kur'an'ı ezbere bilen, aynı zamanda da kıraat ilmini de bilen kimselere kari denebiliyor artık. Yani ezber yapanlara hafız deniyor, sadece öyle olanlara. Ama kari, hafızdan öte bu işin ilmini de az çok okumuş, kıraat ilmini özellikle bilen kimseler. Evet. Bu hususlarda da müsteşrikler takım şeyler saçmalamışlardır. Onlarla konumuzla çok ilgili olmadığı için geçiyorum. Kur'an'ı toplayanlar, Kur'an'ın toplanması ve Kur'an toplayan kimseler, bu hususta Zeyd bin Sabit'ten bir rivayet var. Peygamberimiz zamanında Kur'an'dan hiçbir şey toplanmadı. Yani Kur'an tamamı bir araya toplanılmadı. Evet, doğrudur. Öyle oldu zaten. Hazreti Ömer'in işte demin anlattığım şekilde tavsiyesiyle bu olay gerçekleşti. Ve önce karşı gelen Hazreti Ebu Bekir Sıddık böyle bir şey yapamam dese de sonradan bunun doğru olduğunu anladı. Ve Zeyd bin Sabit'i de çağırıp ona bu görevi vermişti. Zeyd bin Sabit'e görev verirken dedi ki, Ömer geldi bana böyle böyle dedi, ben önce kabul etmedim ama baktım ki doğru söylüyor, sonra Allah kalbimi bu işe açtı, ben de mutmain oldum, sen bu işi yap. O da önce çekindi, dedi ki peygamberimizin yapmadığı şeyi ben nasıl yapayım, bu nereden çıktı bu iş filan. O da sonra baktı ki doğru söylüyorlar, çünkü şehitler çoğalıyor. Ve bu olay ne zaman gerçekleşti? Zaten Ebu Bekir Sıddık'ın hilafeti birkaç senedir, yani çok uzun değil. Bu Kur'an'ın toplanması olayı, onun zamanında olan bu olay hemen peygamberimizin 6 ay sonra. Yani Kur'an'dan daha bir şey kaybolmamıştı yani. Daha evet şehitler çoğalıyordu ama daha hala herkes hayatta, bütün sahabe hayatta. 6 ay içinde yani olmuş bir olaydı. Bu çok hayırlı olmuştur. 6 sene sonra olsaydı fitne fesat bitmezdi. Hayırlı işte acele edilmesi iyi olmuş aslında. 6 ay sonra bu işe başlanılmış oldu. Ve Kur'an-ı Kerim Zeyd bin Sabit'in başkanlığında toplandı, herkes haber edildi ve herkes kendi yanında olan sayfeleri, kimi kürek kemiğine yazmış, kimi işte derilere yazmış, her neyse, kimi ağaçların üzerine yazmış. Bunları getirdiler, ortaya koydular. Bunlar karşılaştırıldı. Zaten hepsi ezberinde. Zaten Zeyd bin Sabit zaten ezbere biliyor tüm Kur'an'ı. Hepsinin bir sürü hafız var zaten. Onlar da biliyorlar. Ve onlarla beraber en az iki şahit ile yazıldı. Sadece Tevbe suresinin sondaki iki ayet bir kişinin yanında bulundu. Yani çok kişi ezberinde var da yazılı olarak yani. Yani hem yazılı hem ezber olması şartı getirildiği için yazılı olarak yani bir kişi de bulundu ama aslında herkes yine biliyor yani onu. Ve Allah Resulü de onun hakkında, Ebu Huzeyme'ydi adı sanıyorum, onun hakkında Allah Resulü buyurmuş ki onun şahitliği iki kişiye denktir. Kurban olduğum Allah. Peygamberine bildirmiş demek ki. Bu da bir imtihan. Bu da bir imtihan. O bir kişinin yanında çıkıyor ve Efendimiz de o kişinin şahitliği iki kişiye denktir diyor. Nereden icap etti şimdi bu? Demek ki bir gün icap edecek. Demek ki bir gün ileride lazım olacak. Efendimizin o sözü bilinmesi gerekiyor ve bir gün lazım olacak demek ki ve oldu. Bir tek onun yanında buldular ama herkes o hadisi biliyordu. Tamam dediler. Şimdi mesela Edip Yüksel gibi dinden dönmüş, mürtet olmuş olan bazı sapıklar bu bir kişinin yanında çıktığı için bunu Kur'an'dan saymayanlar çıktı sonra. Kafir oldu gitti yani. Kur'an'dan bir ayet inkar eden kafir olur. Felak ve Nas surelerinin de İbn Mesud'un mushafında olmadığı için bunun da Kur'an'dan olmadığını söylemekle kafir olur. Halbuki İbn Mesud'un mushafında olması şart mı yani? Zaten İbn Mesud'un tüm Kur'an'ı ezbere bilmediği biliniyor. Evet, İbn Mesud'un İslam'ı Zeyd'den öncedir. Fazilet yönünden daha üstündür. Ama Kur'an'ı hıfız yönünden Zeyd ondan üstündür. O yüzden görev ona verilmişti zaten. İbn Mesud'a görevin verilmemesinin sebebi de odur. Yani İbn Mesud'un mushafında yoksa yok olabilir yani. Yani birçok kimsenin zaten evinde bazı sayfeler vardı. Tamamı yoktu ki zaten. Onun da mushafında diyelim ki onlar yok. Yoksa yok. Yani kalbinde maraz olan adam hemen ortaya çıkıveriyor. Bunu bahane ediyor. Sanki İbn Mesud'un mushafı sanki resmi mushaftır. O kendine göre yazmış. Kendi için yazmış. Onu da belki yazmaya gerek görmedi. Zaten kısa sure, herkesin bildiği bir sureydi. Belki de o yüzden yazmaya gerek görmedi. Her neyse yani sonuçta bir sürü insan onu ezbere biliyor. Onu Allah Resulü namazlarda okumuş. Birçok kimse de yazılı olarak da mevcut. Sen neden onları kabul etmiyorsun da İbn Mesud'unkini kabul ediyorsun? İbn Mesud da yok diye İbn Mesud bunu Kur'an'dan saymıyor demek mi yani? Yazmamış olabilir. Yani böyle sapmak isteyenlere ne yapsan engel olamıyorsun. Bu şekilde iki şahitle toplanıldı yani Kur'an-ı Kerim. Ve bu mushaf halifenin yanında kaldı. Yani böylece Kur'an'ın bir kısmının kaybolması tehlikesi yok edilmiş oldu. Böyle bir tehlike kalmadı. Artık herkes biliyor ki halifenin evinde asıl Kur'an tamamı tanzim edilmiş bir şekilde, tertip edilmiş bir şekilde evinde duruyor. Dolayısıyla bir şey olursa açıp bakacaklar yani. Bir yere hatırlayamazsa birisi filan açıp bakabilecekler. Artık sağlam aldılar. Ondan sonra o Kur'an daha sonra ikinci halife Ömer'e geçti. Halifeden halifeye geçti. Zaten doğrusu da oydu. Tabii o zaman böyle şimdiki gibi bir devlet sistemi yok. böyle koruma altına alacakları, alarmlı malarmlı böyle sistemler yok. Ne yapsın? İşte kendi evinde bulunduruyor. Yani en sağlam ev halifenin evi. Halifenin evinde bulunuyor. Ondan sonra ikinci halife Ömer radıyallahu anh onun evinde kalıyor. Onun da ölümünden sonra kimin halife olacağı henüz belli olmadığı için Hazreti Ömer'in hançerlenmişti ya. O senden sonra kim halife olsun diye sorulduğunda kimsenin adını vermek istemedi. Yani demek istedi ki ben zaten bu zor işten zor kurtuldum. Aha ölüyorum kurtuluyorum, ne güzel bu zor işten, halifelik işi ne kadar zormuş. Ben bu işten zor kurtuluyorum, ben kimsenin başını belaya sokamam. Kimseye de benden sonra halife olsun da diyemem. Demişti. Israr bunun üzerine 6 kişinin adını vermişti. Bari bunlardan birini yapın, ben bunları tanırım, bunların hepsi de olur. Demişti. O yüzden daha kimin olacağı belli değildi. Yani ondan dolayı o mushaf üçüncü halifenin kim olacağı belli olmadığı için ona teslim edilemedi. Üçüncü halifeye teslim edilemedi. O yüzden Hazreti Ömer'in kızı, Efendimizin hanımı Hafsa anamızda kaldı. O da ölünce ondan sonra kardeşi Abdullah'a geçti. Bu şekilde Kur'an-ı Kerim bir nüsha olarak bulunuyor idi. Daha sonra Kur'an'ın çoğaltılması olay nasıl oldu? Ona gelelim. Tabii bu Hafsa'nın vefatından sonra, Hafsa annemizin ölümünden sonra kardeşi Abdullah'a geçti demiştim. Abdullah'tan da Medine valisi Mervan istiyor o ilk yazılan Kur'an'ı. Ondan sonra Hazreti Osman tarafından çoğaltma işlemi, şimdi onu söyleyeceğim, çoğaltma işlemi yapılmıştı zaten. Bu çoğaltılmış ve İslam'ın merkezlerine birer nüsha gönderilmiş olan o nüshalarla arasında bir kıraat farkı olabilir. Kıraat farkı nedir, daha sonra biraz temas edeceğiz. O korkuyla Mervan bu Kur'an'ı yaktırdı. Yani zaten o sırada çoğaltılmıştı. Önce çoğaltma olayını anlatmam lazımdı belki de. Şimdi bu bir nüsha Kur'an bu şekilde elde idi. Hafsa anamız da duruyordu. Sonra savaşlar esnasında Irak askerleri, Suriye askerleri, Müslüman, bunların arasında Kur'an okuyuşta farklılıklar zuhur etti. Yani Kur'an okurken mesela diyelim ki Yusuf suresinde hani kadın, Yusuf'u çağıran kadın Züleyha, hey telek gel beri diyor. Günah teklifinde bulunuyor yani. Gel beri. Bu heytulek diye de okunuyor. Heytelek diye de okunur. Heytulek diye de okunur. Birkaç kıraat var. Mana aynıdır. Bazen mana ufak tefek bir değişiklik olur kıraatte. Bazen yeni bir mana katar, güzelleştirir. Daha da başka bir mana elde ederiz kıraat sayesinde. Bazen de mana değişmez, okunuş tarzı değişir. İşte böyle bir farklılık oluşunca askerlerin Kur'an okuyuşunda bunu haber etmişler halifeye. Demişler ki askerler tartışıyor. Herkes benim kıraatım daha iyi seninkinden diyor. Öyle okunmaz, böyle okunur diyor. Buna bir çözüm lazım. İşte o zaman Hazreti Osman o Hafsa anamızdaki o ana Kur'an'ı, asıl Kur'an'ı, ilk nüshayı istetiyor. Tekrar bir heyet kuruyor. Yine Zeyd bin Sabit de var içinde. Ve diğerlerine diyor ki, Zeyd Kureyşli değil aslen. Farklı bir okuyuş diyor, aranızda diyor bir ihtilaf olursa, yani çoğaltırken eğer şöyle mi okunacak, böyle mi? Mesela iki rivayet gelmiş diyelim peygamberimizden. Bir farklı okuyuş olursa, Arap kavimleri farklı farklı olduğundan, mesela kim heyte diyor, kim heytu diyor icabında. Aynı kelime aslında. Arap kavimleri farklı olduğundan kıraat farklılıkları olursa, kelimenin söyleniş tarzında bir farklılık olursa, aranızda bir ihtilaf olursa, Kureyş'e göre yazın diyor. Yani mesela diyelim o kelimeyi benim Temim kabilesi mesela başka türlü okuyor. Diyor Kur'an Kureyş lehçesiyle gelmiştir, onu ona göre yazın. Böylece bu lehçe farklılıklarını kaldırıyor. Ve buna göre yazıldı. Ve Zeyd'in başkanlığında bu işin yapılmasının bir hikmeti de şu: Zeyd Kureyşli olmadığından kimse diyemiyor yani. Zeyd tabi Kureyşli, Kureyşli olsaydı sen tabi Kureyşlisin, o yüzden Kureyş'e göre yazdın, Kureyş lehçesiyle yazdın. Mesela diyelim ki biz bugün mesela kardeş diyorsak, mesela Azeri kardeş diyor mesela diyelim. Mesela bunun gibi. Aynı kardeştir. İkisi de aynı şeydir. Şimdi mesela Kur'an-ı Kerim diyen Türkçe gelmiş olsaydı, mesela Türkiye'ye gelmiş olsaydı, mesela nasıl gelirdi? Kardeş diye gelirdi mesela. İnnemel mu'minune ihve, müminler kardeştirler diye gelirdi. Değil mi? Azerilere gelseydi, Azerbaycan'a inseydi Kur'an-ı Kerim, kardeş diye inerdi herhalde. Yani şimdi mesela onun gibi bir şey bu. Böyle bir fark olduğunda Kureyş lehçesiyle yazınız demişti. Hazreti Osman'ın talimatı buydu. O şekilde de yazıldı. Ondan sonra bunlar bir rivayete göre 4 nüsha. Birisi Medine'de kaldı. Diğerleri diğer 3 merkeze, işte Irak'a falan filan, Yemen'e gönderildi. Bir rivayete göre 5 nüsha yazıldı. Bir rivayete göre 7 nüsha yazıldı. Birisi Medine'de kaldı. Asıl nüsha o. Mushaful İmam. İmam Mushaf odur. O Medine'de bırakıldı. Diğerleri de her biri bir İslam merkezine gönderildi. Ve herkes, oradaki Müslümanlar ona baksınlar. O resmi devletin uzmanları tarafından yazılmış, çoğaltılmış resmi mushaf. Bu o günün şartlarında devlet nizamı böyle oturmuş, düzenli bir nizam olmadığı bir zamanda 1400 sene evvel bu şekilde bir yöntemle çoğaltılması harika bir yöntemdir. O günün şartları içerisinde çok sağlam, çok ilmi bir yöntemdir bu. Böylece tartışmayı bitiriyor yani. Ondan sonra artık her memleket bir, yani hangi kıraate göre, bu mu doğru, şu mu doğru, ona bakıyorlar. Tamam, böyleymiş, tamam, öyle okuyorlar. Mesele kalmıyor. Böylece tartışma bitiyor. Tabii o kıraatler yine rivayetlerde yine vardır bir kısmı. Alimler yine onlara bakar. Kıraat aşarayı tahsil görenler, onları bilirler. Hangi kelime başka bir kıraatı nasıl okunuyor, onu zaten müfessir bilir. Bazen temas eder. Mesela Elmalı diyelim, bazı yerde temas eder yani. Bu kelime filan kıraatta böyle okunuyor der. Nafi'de böyle, filan da şöyle, filan da böyle, filan da böyle. Kıraat farklılıklarını bazen gösterir. Buna göre bana bazen değişir, bazen değişmez. Bana değişir derken de yani çok köklü bir değişiklik değil. Bir güzel, bir farklı bir mana daha elde ediliyor onun sayesinde. Yoksa mana değişir derken yani mesela haşa Allah'tan başka ilah yoktur diyen bir ayet tersine Allah'tan başka ilah vardır diyecek hali yok ya, öyle bir değişiklik değil. Ve bu kıraat farklılığı sadece bazı kelimelerdedir. Bazı kelimelerde. Öyle tüm kelimelerde değil. Yani mesela Arapçada diyelim fiil-i mudari'de mesela ye ile te harfin başında, fiilin başında ye gelirse mesela diyelim yensurun, yardım ederler. Tensurun, yardım edersiniz. Mesela şimdi normalde Arapçada nokta yok, ona da daha sonra geleceğiz. Nokta yoktur, hareke yoktur. Şimdi mesela böyle bir harf yazılmış. Şimdi ye altta mı nokta, üstte mi nokta, bir nokta mı, iki nokta mı? Şimdi bu bir kıraat farklılığına yol açmıştır. Ve mesela biri diyelim yensurun okumuş misal, öbürü tensurun okumuştur. O zaman mana yani onlar yardım ederler veya siz yardım edersiniz gibi. Yine yardımdır yani konu. Yine ona uygundur. Ama bir farklı bir mana daha elde edilebilmiş olmaktadır. Bu şekilde Kur'an çoğaltıldı, merkezlere gönderildi ve o gönderilen resmi mushaflara muhalif olabilir korkusuyla işte Mervan, Medine valisi o zaman Hafsa anamızın yanında kalmış olan o ilk yazılan Kur'an'ı yaktırmasının sebebi bu. Zaten her tarafa gönderilmiş. Şimdi bunda bir farklı kıraat belki olur mu olur? Tekrar bir tartışma olur diye bunu yaktırıyor. Bir zamanlar hatırlıyorum ben bundan aşağı yukarı 20-30 sene evvel Nokta dergisinde o zaman ilk Kur'an yaktırılmıştır. İlk Kur'an yok yani gibi bir saçma sapan bir haber vermişlerdi. Bayağı bir konuşulmuştu o zaman. O olay bu, anlattığım olay işte. İlk Kur'an-ı Kerim'in yakılması olayı. Hazreti Osman o Kur'an'ı alıyor. Ona bakarak çoğaltılıyor. Merkezlere gönderiliyor. O eskisi yakılıyor. Yine aynı şekilde zaten merkezlere gönderilmiş. Kureyş lehçesiyle yazılmış hali, o kıraata göre yazılmış ve o şekilde gönderilmiş. Ta ki tartışma olmasın. Mana zaten pek değiştiği yok. Sadece bilmeyenler tartışır. O kadar. Buna sebep olmasın diye. Hadise bu. Yoksa merkezlere gönderilen Kur'an zaten aynı Kur'an yani sonuçta. Evet. Hazreti Ali de aynı şeyi söyler. Yani Osman hakkında aleyhte konuşmayın diyor. Biz onun hakkında hayırdan bir şey, başka bir şey bilmiyoruz. O diyor bize sormadan bir iş yapmadı. Bize sorardı diyor. Yani nasıl edelim diye sordu. Ondan sonra bu Kur'anları çoğalttı, merkezlere gönderdi. Fitneyi, fesadı önlemek için. Yani kendi başına bir şey yapmış da değil, istişareyle yaptı. Ve bu nüshalar gönderildikten sonra da talimat verdi Hazreti Osman herkese. Dedi ki kimin yanında artık o küçük parçalar, kağıtlar, kürek kemikleri falanlar varsa bunlara da yakın. Bir rivayet böyle, yakın. Buradaki haraka harfinden oluşan kelime noktalı veya hark yani hark noktalı noktasız olunca mana değişiyor. Acaba ne demiş Hazreti Osman? Yakın mı demiş, bozun mu demiş yani. Yani yakın demişse o zaman demek caiz yani Kur'an'ı yakmak, eski nüshaları yakmak, parçalanmış Kur'an-ı Kerimleri falan mesela yakmak demek caiz. Ama bunda tartışma var. Bir görüşe göre yakın demedi, o işte harfin noktalı noktasız olmasıyla alakalı bir şey bu. Çünkü asıl Arapçada nokta yok yani. O yüzden tartışma çıkıyor yani bu nokta meselesinden dolayı. Diğer şeye göre o zaman yani bozun. Yani o Kur'an'ın yazısını bozun. Ondan sonra atın. Yani o şekilde yakılmaz manasında. Şimdi biz mesela bugün bunu bozmakla zaten uğraşamayız. Diyelim mesela bir eski Kur'an-ı Kerim parça parça olmuş mesela. Şimdi burada yapılacak olan şey yakmak da Kur'an'a karşı bir saygısızlık oluyor. O yüzden bunu güzel bir şeye sarıp temiz bir toprağa gömüp üzerini örtmek en güzelidir. Yani Hazreti Osman o zaman artık o küçük küçük evlerde parça parça bunlardan bir problem çıkmasın diye ana imam olan Mushaf nasılsa Medine'dedir. Gelin bakın istediğiniz zaman, artık gerisini atın. Probleme sebebiyet vermeyin. Parça parça parça parça olmasın. Herkes gelsin, buradan çoğaltsın istiyorsa. Ve zaten daha sonraki bazı savaşlarda da mesela 500 Mushaf mızrakla havaya kaldırılmış mesela. Suffin'de filan 500 Mushaf havaya kaldırılıyor. Yani demek ki herkes çoğaltmış ondan sonra. Yani bu merkezlere gönderilmesi hayırlı olmuş yani. Demek ki çoğaltmışlar. Nerelere gönderildi? Kufe, Basra ve Şam. Bir rivayet böyle. Başka rivayetlerde Mekke, Yemen ve Bahreyn de buna dahil. 6 yer. Yani bir de Medine 7. Bu merkezlere Müslümanların en fazla yoğunlukta olduğu işte Irak'a, yani Irak ve Suriye topraklarına, Şam topraklarına, işte Mekke'ye, böyle çeşitli önemli merkezlere birer tane gönderiliyor ve herkes ondan çoğaltsın deniyor. O günün şartlarında matbaa yok, bir şey yok. Bundan daha güzel bir emniyetli bir yol olamazdı yani. 1400 sene evvel bu şekilde bir muhafaza hakikaten de çok harika bir muhafaza şeklidir. Demek ki burada şunu anlıyoruz. Hazreti Ebubekir döneminde yapılan işin iş nedir? Kur'an'ın bir araya toplanması, bir nüshanın meydana getirilmesi, artık herkes ölse bile ezbere bilenler orada var nasıl olsa. Yapılan iş bu. O yüzden hedef o. Çoğaltmak değil. Hazreti Osman zamanında yapılan şey ise çoğaltmak. Onun zamanında yapılan şey ne? Kur'an'ı muhafaza etmek, aman işte bilenler ölüyor filan, o değil. Ya farklı kıraatler, farklı tartışmalara yol açıyor. Bunu önlemek için çoğaltmak gerekiyor. Bir de o diğer ufak tefek parçaların yakılmasını emrediyor artık. Yani isteyen gelsin buradan, adam akıllı bir Kur'an-ı Kerim kendine yazsın götürsün. Böyle ufak ufak parça parça orada burada bunlar sorun çıkarabilir. Adam mesela kendine göre yazmış. Belki okuması yazması zayıf. Zayıf. Zaten Arap yazısı zaten o zaman zayıftı. Arap yazısı zaten zayıftı o zaman. Adam kendine göre yazmış. Acaba doğru mu yazmış, yanlış mı yazmış? Yani birisi yazmış. Adam doğru okuyor da adam yanlış yazıyor belki. Yani ezberinde doğrusu var ama yazı zaten o zaman gelişmemiş Arap'ta. Doğru da bilse yanlış yazmış belki. Bir harf eksik yazmış mesela. Ne bilecek adam, zaten zayıf yani. Şimdi bundan mı uğraşacak ya? O yüzden hepsi, herkes yaksın diyor. En iyisini yapmış yani. Bilen de yazmış, bilmeyen de yazmış. Yazmak isteyen herkes yazmış. Onlarla mı uğraşacak ya? Hepsini tek tek kontrol mü edecek? Yakın diyor, olsun bitsin diyor yani. En güzelini yapmış. Şimdi mesela bu Kur'an konusunda ittifak var mı? Şia ile Ehl-i Sünnet arasında. Evet. Bu hususta bir ihtilaf yok. Şii alimlerinden El-Kummi mesela, o da bunu aynen kabul eder. Der ki bizim de elimizdeki Kur'an-ı Kerim aynısıdır. Yani biz farklı bir şey bilmiyoruz. Ve Kur'an Kur'an'dır yani. Bunda bir şüphe yoktur. Yani bazılar Hazreti Ali'nin kendisi için topladığı bir Kur'an'dan bahsediyorlar. İşte o Kur'an acaba bundan farklı mıydı? Haşa. Şiiler de diyor ki, bugün mesela bütün Şiilerin elindeki Kur'an-ı Kerim aynı bizimkidir. Fakat onlarda belki bazı surelerin yeri değişik. Bu da onların, onlara gelen rivayetlerde Hazreti Ali'nin topladığına inandıkları o Kur'an'da surelerin birkaç tanesinin yerinde bir değişiklik var. O da olabilir. Yani Hazreti Ali nüzul sırasına göre toplamış. Tertip sırası başka, nüzul sırası başka. Orada bir fark olabilir ama sonuçta Şia'nın elindeki Kur'an-ı Kerim'de, bizim elimizdeki Kur'an-ı Kerim'de aynı surelerden oluşuyor, aynı ayetlerden, aynı kelimelerden oluşuyor. Şöyle bir şey Şiilere de iftiradır. İşte bu Şiiler bu bizim Kur'an'ımızı kabul etmiyorlar. Kendilerinde başka bir Kur'an var. O onda, bu Kur'an'da olmayan bazı sureler de ilave edilmiş. Bunlar ona inanıyorlar. Belki Şia içerisinde gulat olan, aşırı olan, sapık olan, kafir olanlardan böyleleri vardır, olabilir. Hazreti Ali'den işte şöyle iddiada bulunanlar olmuştur. Kur'an'ın bazı işte ayetleri eksiktir. Onlar da Hazreti Ali ve Ehl-i Beyt hakkında olan ayetlerdir. O ayetler Kur'an'dan çıkarılmıştır. Aslında işte o ayetler olsaydı birinci halife o zaman Ebu Bekir, Ömer, Osman olamazdı. O ilk üç halife olamazdı. Ali olacaktı. İşte onlar yani o olmasın diye bu ayetler oradan çıkartıldı diye böyle yalan konuşan, hesapsız kitapsız atan tutan kimseler olabilir belki tek tük, ama Şii alimleri bunu kabul etmiyor ve Şia kaynaklarında da şu anda mesela İranlılar da aynı bizim Kur'an'ımızı alıyor, okuyor. Bir farklılık söz konusu değil. Allah'a şükür ki öyle yani. Bir farklılık, bir tartışma Kur'an üzerinde yok. Bu mükemmel bir şey yani. Hadisler üzerinde tartışma varsa da, hiç olmazsa Kur'an üzerinde olmaması mükemmel bir şey yani.
Hocam az önce Kur'an-ı Kerim'de ilk toplanması esnasında o Tevbe suresinin son iki ayeti bir kişide çıkmıştı. Bir de İbn-i Mesud'un Musaf'ında Muhafizeteyn sureleri geçmiyordu. Yani buna dayanarak Kur'an, yani o ayetleri inkar eden şahıslardan bahsettiniz ya, Elif Hüksel gibi falan. Şimdi bu Kuvat-ı Şia'dan olanlardan mı yani son dönemlerde çıkmış, yoksa o ilk dönemlerde mi?
İlk dönemlerde. İlk dönemlerde böyle saçma sapan konuşan bazı gulat-ı şia olmuştur ama bunlar Şii uleması tarafından da reddedilmiş ve kafir olarak görülmüştür. Yani Hazreti Ali ile ilgili ayet böyle böyle farklı bir sure, böyle bir şey yok. Bunları Şiiler de kabul etmiyor. Ve Şiiler işte bu, Şiiler böyle söylüyorlar deyip o yüzden kafir olurlar, bunlar Kur'an'ı eksik olarak görüyorlar, İşte Kur'an'ı tahrif edilmiş olarak görüyorlar, halbuki Kur'an'ı Allah korumaktadır, o halde bunlar bunu düşündüklerinden dolayı kafirdirler demek, bu da onlara haksızlık olur. Çünkü Şia uleması bunu zaten kabul etmiyor yani. Bunu Şia'dan, Şia'nın gulatından olan bazı Alevilerden söyleyenler olmuştur. Mesela diyelim ki Nusayriler, bizim Adana'daki fellah dediğimiz, bunların böyle bazıları bu düşüncede, yani Hazreti Ali ile ilgili ayetlerin kaldırıldığına inanan böyle sapıklar var. Hatta ben size bir yere anlatmıştım. Bir tanesi yanıma gelmişti bir gün. Yani 70 yaşlarında, sakalı uzun, başında fotel şapka, onların amcalarından, Alevi dedelerinden ve amcalarından ya da amcalarından olan birisi. onların hocalarından, yani önde gelenlerinden birisi bana bunu sormuştu. Dedi hocam Kur'an kaç ayet? Ben anladım yani, ben çünkü onların görüşünü bildiğim için neyi kastettiğini leb dedi, ben leblebiyi anladım. Dedim sen devam et bakayım, sen neyi kastediyorsun yani? Sen dedim devam et bakayım, önce bir anlat derdini. Ondan sonra işte dedi 6666 ayet değil mi? Ama sayıyoruz o kadar çıkmıyor. Topluyoruz surelerin ayet sayısını. Bu kadar çıkmıyor falan filan. Müftülüğe soruyoruz. Onlar diyor ki besmeleleri de sayın. O zaman tamam olur. Onu da katıyoruz, gene tamam olmuyor. Dedim yani. Ya demek istiyor ki Hazreti Ali ile ilgili sureler, ayetler kaldırılmış, o yüzden eksik olmuş. Demek istiyor aslında. Dedim öyle değil bak. Sen yani besmele meselesi değil. Sana öyle cevap veren de zaten yanlış cevap vermiş. Sen müftülüğü aramışsın, kim bilir senin karşına kim çıkmış. Artık oranın hademesi miydi, oranın bilmem nesiydi bilmiyorum. Ya da müftü müydü, yani böyle müftü de var mı? Olabilir. Türkiye burası. Olmaz diye bir şey yok. Yani ama işin doğrusu nedir? Demin söylemiştim ayetlerin sayısı. Sayım tarzıyla alakalı olarak değişmektedir. Kimine göre 6200 küsur olur, kimine göre 6300 küsur olur. Yani iki ayeti birleştirip de tek ayet gibi okursanız tabii o zaman ayet sayısı azalmış olur. Bundan dolayı bu olay oluyor. Yoksa Kur'an'dan çıkartılmış bazı ayetler olabilir mi? Kur'an-ı Kerim buyurmuyor mu? Onu biz koruyacağız. Kur'an'ı koruyacağını haber veriyor. Bu ayet mi? Evet ayet. O zaman nasıl korunmuş olur yani bazı ayetler çıkartılmışsa? Nasıl korunmuş oluyor? Bir kere sahabe-i kiram Hazreti Ali'yi severdi. Hazreti Ali'nin zamanında da bu Kur'an yazıldı. O da bu Kur'an'ı okudu. Onun da elinde aynı Kur'an-ı Kerim vardı. O demez mi yani benimle ilgili ayetler nerede? Onu sevenler demez mi yani nerede o ayetler? Böyle bir ihtilaf var mı tarihimizde yani? Bunlar kafir olmuş olanlar. Zaten bunlar Hazreti Ali'ye de Allah diyorlar. Bunları muhatap almaya, konuşmaya da değmez. Ama hakiki Şii alimleri böyle bir şey söylemiyor yani. Onlar da aynı Kur'an'a iman ediyorlar. Böyle bir sorun söz konusu değil. Ama mesela şeyde Hindistan'da Bankipor kütüphanesinde bir sahte bir şey yazmışlar. Sahte Kur'an demeyelim de iki tane ilave yapmışlar. Tercümeye iki tane ilave yapmışlar. Yani buna apokrif deniyor. Uydurma yani. Sahih olmayan. Bunun birisi Suret-i Nureyn 41 ayetli bir sure ilave etmişler. Bir de Suretul Velaye 7 ayetli bir sure daha ilave etmişler. Suretul Velaye'de Hazreti Ali ile ilgili yani. Suret-i Nureyn de aynı şekilde Hazreti Ali ve Peygamberimizle ilgili iki nur. Peygamberimiz ve Ali. Suret-i Nureyn iki nur. Suret-i Velaye'de de Hazreti Ali yine. Onun yani onun halifeliğiyle ilgili, onun insanlar tarafından yani en üstün insan olarak görülmesi gerektiğiyle ilgili, imamlığıyla ilgili böyle bir apokrif iki tane sure ilave edilmiş. Bunu da hatta burada kitabımızın yazarı sonuna eklemiş. En sonunda o da var. Ve kitapta bakın bir cetveller, iki tane üç tane cetvel meydana getirilmiş. Bu cetvellerde tablolarda sırası medeni mi Mekki mi olduğu ve nuzul tarihi tabloda gösteriliyor. Mesela diyelim Fatiha Mekki, nuzul tarihi Müddessir'den sonra deniyor. Bunun gibi mesela Bakara medeni, işte Nüzul tarihi Medine'de ilk nazil olan sure deniyor. Bu şekilde bu sol taraftaki tertip sırasıdır. Yani Fatiha, Bakara, Ali İmran vesaire. Bu şekilde tertip sırası şu andaki Kur'an-ı Kerim'deki sıralama yani. Tertip sırası. Buna tertip sırası diyoruz. Böyle tertip edilmiş. Nüzul sırası ise tabii başka. İniş sırası. Mesela evvela inen nedir? Alak. Mesela sonra diyelim kalem, müzzemmil, müddessir böyle gidiyor. Bu şekilde bir şey tanzim yapılmamıştır. Böyle olsaydı önce gelen yazılsaydı, sonra gelen onun ardına, sonra gelen onun ardına yazılsaydı bir bütünlük oluşmazdı. Sure kendi içinde bütünlüğü olmazdı ve sureler arasında da bağlantılar da kopabilirdi. Onun için surenin kendi içindeki iç bütünlüğünü muhafaza edebilmek için önce gelen sonra gelen değil de bunlar bu şekilde daha evvel anlattığımız gibi tevkifi olarak yahut da bir kısmı tevkifi bir kısmı içtihadi olarak tanzim edilmiş tertip. Bu tertip sırası bir de nüzul sırası var. O nüzul sırası da ayrıca tabi bazı tablolarda o da gösteriliyor. Burada iki tane cetvel göstermiş. Yani bakın mesela birinde ikinci cetvelde Osman radıyallahu anh'un mushafı, sonra Übey bin Ka'b'ın mushafı ve İbn Mesud'un mushafına göre sıralama yapılmış. Mesela bakın birinci sırada Fatiha, Osman radıyallahu anh'un mushafında birinci sırada Fatiha. Übey bin Ka'b'da da aynı şekilde birinci sırada Fatiha. Ama İbn Mesud'un mushafında birinci sırada Bakara. Mesela ikinci sırada Osman mushafında Bakara, Übey bin Ka'b'da Bakara, İbn Mesud'da Nisa. Üçüncü sırada Osman mushafında Ali İmran, Übey bin Ka'b'da mesela Nisa, İbn Mesud'da Ali İmran. Yani bu şekilde bir tertip farkı olabilir. Bu önemli değil. Sonuçta aynı Kur'an. Sadece surelerin yeri değişmiş oluyor. Ve önemli olan budur ve bir de bu tertiplerin içerisinde en uygun olanı sonuçta bütün Müslümanların kabul ettiği ve şu an bütün dünyada basım Osman Mushaf'ına göre imam olan odur. Resmi Mushaf odur. Kontrolden geçmiş olan, uzmanlar heyeti tarafından hazırlanmış olan odur. Ve bütün dünyada da şu anda o şekilde Kur'an basılmaktadır. Ve böyle farklı bir basım da mevcut değildir yani. Belki Şia dünyasında demin anlattığım gibi yani bir farklı basım olabilir. Çok önemli bir şey yok. Bir de üçüncü cetvelimizde nüzul sırasına göre tertibi görüyorsunuz. Mesela ne diyor? Osman Mushaf'ına göre birinci gelen sure Alak. İbn Abbas'a göre yine Alak, Cafer Sadık'a göre yine Alak. İki de öyle, Nun yani El Kalem suresi. Üçte Müzzemmil, Osman Mushaf'ında. Yani demek ki Alak, Kalem, Müzzemmil, Müddessir, Fatiha diye gidiyor nüzul sırası Osman Mushaf'ında. Ama İbn Abbas'ta Alak, Kalem, Duha, Müzzemmil, Müddessir, Fatiha diye. Yani bir iki farklılık var yani bazı yerlerde sıralama farkı. Bunlar biz neye göre hangisini takip ediyoruz derslerimizde de Osman Mushaf'ına göre. Yani çok da önemli bir şey değil bu. Nüzul sırası hangisi önce gelmiştir? Bunlar rivayetler muhteliftir. Rivayetler arasında ihtilaf olabilir. Çok önemli bir mesele de değildir aslında. Ama resmi Mushaf o olduğu için onu esas almamız daha uygundur. Ondan sonra da en son cetvel, dördüncü cetvelimizde de bu demin söylemiş olduğum apokrif surelerin de içinde bulunduğu Bankipor'daki kütüphanede bulunan o kütüphanedeki mushafa, mushaftaki nuzul sırası. Bakın o da yine Fatiha ile başlıyor. Fatiha, Alak, Kalem diye devam ediyor. En sonunda, en altta 115 ve 116. sureler görüyor musunuz? 114 halbuki sure olacağına, 116'ya çıkartmış. En-Nuran ve El-Velaye. İki Nur ve Velaye suresi. Diye iki tane daha sure ilave etmişler. Bunlar tamamen kasıtlı. Yapılan bir alçaklıktan başka bir şey değil. Hiçbir kaynağa dayanmıyor. Hangi tarih vesikaya dayanıyorsun? Yani Kur'an-ı Kerim bir kere zaten ezberlerde. Ezberlerde zaten yani. Hem yazılı hem de ezber. Yani böyle bir şey hiçbir Müslüman bilmiyor. Nereden çıktı bu şimdi? Bunu şimdi çok ilginçtir yani. Başka bir konuda uydurmamışlar da Hazreti Ali ile ilgili uydurmuş olmaları ilginç yani. İlginç dediğim yani böyle tam fitnenin nereden çıkarılabileceğini bilmişler de bunu ya. Ya kasıtlı yaptıkları belli yani. İlginç dediğim o. Çünkü Şia'nın aşırıları, vulat olan kısmı, hani Hazreti Ali ile ilgili ayetler vardı, çıkartıldı falan filan diye yalan dolan söyleyen cahiller var ya. Onları tahrik etmek için bu iki sure Hazreti Ali ile ilgili, yoksa niye başkası ilgili, başka bir şey yok da onunla ilgili. Besbelli ki oradan girip fitne çıkaracaklar. Ya o çok önemli değil. Önemli olan Hazreti Ali ile ilgili olması. Yani fitne çıkartılmaya müsait. Yani bulanık, kurt bulanık havayı severmiş ya. Yani bulanık noktayı tespit ediyor. Orayla, o durumla ilgili bir şeyler yazıyor. İşte bu da diyor sureydi aslında filan. Çıkartılan sure. İşte bunlardır. Yani bunu dediğinde Şia taifesinin inanacağını ümit ediyor. Anlıyor musunuz? Çünkü zaten onlarda böyle bir sapık, onların sapıklarında böyle bir şey var, görüş var, rivayet var. O yüzden onları tahrik etmek istiyor. Onlar da buna sarılsınlar. Bulduk işte, işte buymuş demek ki. Gördünüz mü? Bak zaten biz bunu söylüyorduk işte. Desinler diye. Onunla ilgili olan iki tane uydurma sure yazıyorlar yani. Tamamlamış oluyor. Evet. Kur'an'ın harekelenmesi ve noktalanması konusu da şöyle. Onu da hemen kısaca anlatalım, dersi bitirelim. Evet. Onlar da var tabii. O dediğim kütüphanede var. Olmaz olur mu? Tabii onu yazmasa o zaman nerede bu sure derler adamı. Yani o da mutlaka vardır. Ama hiçbir tarih vesikaya dayanmıyor. Kur'an-ı Kerim bir kere mütevatir olarak gelmiştir. Mütevatir olmayan bir şekilde gelen bir kere kelamullah değildir. Biz yani mütevatir olarak gelmeyeni bir kere kelamullah sayamayız zaten. Yani bu sonradan çıkma bir şey. Mütevatir olmuş olsa zaten bütün Müslümanlar bilirlerdi. Mütevatir nedir? Yani çok insanın bildiği, inkarı mümkün olmayan, yalan üzerine ittifak edilmesi mümkün olmayan, böyle olandır. Böyle olsa zaten bütün Müslümanlar bilirdi bunu. Evet.
Hocam şimdi önceki derslerimizde Kur'an'ın mucizelerinden de yani insan sözüyle Allah sözünün ayrı olması, yani anlaşılması. Şimdi o iki sureyi yayınlayıp bassalar bu net anlaşılmayacak mı hocam?
Anlaşılıyor zaten. Hayır yani artık şu var, mesela bu adamlar isteseler şu anda sahte bir Kur'an yazıp, uydurmasyon bir şeyler yazıp mesela piyasaya süremezler mi? Adamların matbaası mı yok yani? Ya tabii ki bunu yapabilir. Ama bu ne olur? Hiçbir faydası olmaz onlara. Çünkü her evde Kur'an-ı Kerim var. Birçok hafızlar var. Bu boş bir gayret olur. Boşuna masraf olur. Başka bir şey olmaz. Ve tam tersi, Müslümanlar daha hassasiyet kazanırlar. Daha dikkatli olmayı öğrenirler. Onlardan nefret ederler. yalancılıkları bir kez daha ortaya çıkar. Demek ki bunların tarihleri bu yalancılıklarla dolu. Demek ki bunlar kendi Tevratlarını, İncillerini böyle işte bozmuşlar. Nasıl ki bizimkini bozmaya çalışıyorlar. Demek ki bunlar oldu bitti böyleymişler deyip daha fazla insanlarımızın uyanmasını sağlarlar. O yüzden yapmıyorlar. Uyanışı hızlandırmış olurlardı yani yapsalardı. O zaman biraz daha çok sarılır Müslümanlar kendi kitaplarına. Sarılın kitabınıza. Aman bakın bunlar oyunlar oynuyorlar, bozmaya çalışıyorlar. Sarılın Kur'an'a, okuyun Kur'an'ı. Bakın bakalım, karşılaştırın, bu sahte olmasın diye herkes daha çok sarılır kitabına. Bu da onların işine gelmiyor yani, o yüzden yapmıyorlar. Tıpkı mesela diyelim ki hani bir insan aslında öldürmek istiyorlar ama şöhret olur. Yani hani kahraman olur. Hani şehit olursa kahraman olur diye korkularından hani bazen öldürmezler. Hani onun hesabı aslında Kur'an'ın da sahtesini yazıp ortaya sürecekler de. Fakat yani Müslümanlar daha da çok Kur'an'a sarılırlar. Yani mesela diyelim ki peygamberimizle ilgili haşa mesela karikatür yaptıkları zaman dünya Müslümanları daha çok sarıldı. Yani hiç Müslüman demeye bin şahit ister. Şarapçı adam bile, gerçi şarapçı kafir demek değil de, hani ne namaz ne niyaz, zina eder, içki içer, kumar oynar, öyle bir insan bile Allah'tan fersah fersah uzak ama azıcık olsa kalbinde bir iman varsa, o bile mesela onlara sövdü saydı yani. Bu kafirlere bak diyordu mesela, bunlar peygamberimizin karikatürünü yapmışlar falan. Sanki çok da peygambere tabiymiş gibi, çok da onun izinden gidiyormuş gibi. Ama o anda adam Müslümanlığını hatırlıyor. Bunlar demek ki İslam düşmanı falan diyor, böyle sinirleniyor. Bu da güzel bir şey tabii yani. Yani aslında o karikatürler Müslümanların uyanışını sağlıyor, hızlandırıyor. Amerika'nın zulmünün Müslümanları uyandırması gibi. Başörtüsü zulmünün birçok insanı uyandırması gibi. Yani hayırlı oluyor yani bazı şeyler. O yüzden böyle sahte Kur'an'lar yazmaya gerek görmüyorlar. Bize iyilik olmasın diye. Kur'an'ın harekelenmesi ve noktalanması konusuna gelince, evvela şunu bilelim ki Arapçada harflerin noktası yoktu yani. Noktası yoktu. Hareke de yoktu, nokta da yoktu. Yani B midir, Y midir, T midir belli olmazdı. S midir? Nokta aşağıda mı? Yukarıda mı? Bir tane mi, iki tane mi, üç tane mi? Belli değildi. Ayn mıdır, gayn mıdır? Sat mıdır, dat mıdır? F midir, kaf mıdır? Gerçi F kafın biraz şeyi farklı, yazılışı farklı da misal olsun diye söylüyorum. Belli değildi. Fakat tabi sahabe-i kiram doğru okuyor. Yani o biliyor yani, bu mesela B ise B olarak okuyor. Kelimenin gelişinden, cümlenin gelişinden mükemmel Arapça bildiği için eski Araplar, cümlenin gelişini anlıyor o zaten. Bu mesela diyelim ki F yazılmış ama noktası yok. Ondan sonra kaf yazılmış. F'den sonra elif, sonra kaf yazılmış. Ama yine noktası yok. Ondan sonra mesela bir harf daha yazılmış. Aslında T ama noktası yok. Mesela Arap yani anlıyor, bu faktuludur yani. F tek noktalıdır, sonraki kaftır. Yani cümlenin gelişini hem ezbere biliyor zaten, ezbere bildiği için, hem de cümleden anladığı için bu faktuludur yani bu. Başka bir şey değildir. Anlıyor. Fakat daha sonraları Arapça zayıfladı. Başka milletler Müslüman olunca, Arap olmayan milletler, yanlış okumalar, İrab hataları önce başladı. Yani kelimelerin harekesi de hata oldu. Harekede hata oldu. Yani Arapçada kelimenin son harekesi çok önemlidir. Son harfin harekesi ne göre mana değişir. Yani mesela Nasara Zeydun, hani en basit misali. Nasara Zeydun dersen Zeyd yardım etti olur. Nasara Zeyden dersen bir başkası Zeyd'e yardım etmiş olur. Zeyde, yani üstün okursan Ya o meful olur o zaman. Yani kendine yardım edilmiş. Zeydu dersen kendi yardım etmiş. Son harfin harekesi çok önemlidir yani. Ona göre mana değişiyor. Bu koca bir nahiv ilminin ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Koca bir ilim dalı olmuştur bu. Bitmiyor nahiv yani. Nahiv hakkıyla bitirmek neredeyse mümkün değil yani. Ve bu hareke meselesi. İşte yanlış okuyanlar çoğalmış tabii. Arap olmayanlar Müslümanlaşınca, Araplar bile artık eskisi gibi Arapça bilmiyor, sonraki nesiller Arapça zayıflamış. Böyle olunca daha peygamberimizden hemen sonrası, sahabe daha hayattayken, daha sahabe hayattayken hatalı okuyanlar, hareke hatası yapanlar, harf hatası yapmıyorlar henüz. Bakın dikkat edin. Henüz harf hatası yapmıyor. Yani bu mesela B midir, Y midir, T midir, S midir? Noktası yok ya. Ama yine doğru okuyor onu. O kadarcık da hala biliyorlar yani. Ama yalnız harekede hata yapıyor. Noktada hata yapmıyor. Harfte hata yapmıyor yani. Harekesinde hata yapıyor. O nesil, ikinci, yani tabi'in neslinde bu başladı. Hata başladı. Bunun üzerine Basra valisi Ziyad bin Sümeyye Ebu'l-Esved Eddu'eli'ye diyor ki, sen diyor bu işin alimisin, bu işe bir çözüm bul. Millet diyor artık yanlış okuyor. Cehalet arttı. Sahabe dönemi bitti. Yani bitmedi de hani azaldı, sahabe hayat azaldı yani. Basralılar, Basra'da kaç tane sahabi var yani? Yanlış okuyorlar. Buna bir çözüm bul. Diyor ki ben böyle bir şey yapamam diyor. Ben diyor nasıl Kur'an'a bir müdahalede bulunacağım? Ne yapacağım yani? Diyor bir şeyler yap diyor, böyle olmaz ya, yanlış okuyorlar. Ben yapamam diyor. Gidiyor. Vali şimdi bunu ikna etmek için bir yol arıyor. Ne yapsam da bunu ikna etsem? Bu işi yapacak adam bu. O da Allah'tan korkuyor, yanlış bir şey olur falan diye ödü kopuyor, yapmak istemiyor. Halbuki bu hayırlı bir iş. Bir adamı çağırıyor, diyor ki Ebu'l-Esved Eddu'eli'nin geçtiği yolun üzerine otur diyor. O yanından geçerken diyor ayeti yanlış oku. Mahsus. Bilerek, kasten yanlış oku. Duysun, eyvah desin. Gelsin razı olsun, bu işi yapsın. Adam peki diyor. Onun yolu üzerine oturuyor. Yanından geçerken Ennallaha beri'un minel müşrikine ve resuluhu ayetinin Tevbe suresinde Allah ve Resulü, ya da Allah müşriklerden beridir, uzaktır ve Resulü de uzaktır manasında aslında ayet. Ama bunu işte son harfi dedim ya demin, çok önemlidir diye. Minel müşrikine beri, yani Allah, en Allah'a beri'un, Allah beridir. Minel müşrikine, müşriklerden, ve resulihi, ve onun resulü dediğin zaman resul, minel müşrikin, müşrik kelimesi min harfi cerrinden dolayı mecrurdur. Ve resul diye okuduğun zaman da resul kelimesi de onun gibi olmuş oluyor. O atıf olmuş oluyor o zaman. Oraya atıf. Müşrik kelimesine atıf oluyor. Öyle okuduğu zaman o zaman mana şöyle oluyor. Allah müşriklerden ve resulünden beridir. Haşa. Bunu duyunca bu kadar adam cahil oldu millet diyor ya. Hemen gidiyor diyor, kabul ediyorum tamam. Bana diyor katip ver. Ben diyor bu kadar da bilmiyordum. Yani aslında vali iyi yapmış yani. Bir hile şer'iye yapmış. Hayra vesile olmuş yani. Vali anlıyor. Şimdi tabii sorumlu insanlar, yetkili insanlar tehlikeyi daha iyi görüyor. Yani bunun sonu diyor kötü yani. Şimdi devamlı idareciliğe alıştığı için baktığımı uzağa görüyor artık o. Öbürü alim ama görmüyor uzağı. Yani çünkü kendisinin başında değil. Bütün haberler kendine gelmiyor. Yani kendisi merkezdeki insan değil. Her şeyden haberi olmuyor. Millet ne alemde tam bilemiyor. Peki diyor, tamam kabul ettim diyor. Bana katip ver diyor. Hemen tamam diyor. Sen diyor, sen katip iste benden. Başka bir şey isteme. Katip çok. Sen bu işi yap da ben her şeyi sana vermeye hazırım diyor ya. 30 tane katip gönderiyor. Bu hepsini kovalıyor diyor. Bana bir tanesi yeter. En iyisini seçiyor içinden. Diyor ki ona, ben diyor okuyacağım. Okuyacağım. Eğer fetha okursam, yani üstün okursam, üzerine bir nokta koy diyor. Başka bir mürekkeple. Mesela diyelim Kur'an-ı Kerim siyah yazılmışsa, mesela kırmızı bir nokta koy üzerine. Fetha ile okursam, yani üstün okursam, mesela da, ra, be, mesela da okursam noktayı üzerine koy. Bak, harfin noktası değil ha, dikkat edin. Harfin noktası hala yok. Çünkü onda problem yok. Doğru okuyor millet. Yani kimse sat diye okumuyor datı. Noktası yok diye. Yine anlıyorlar yani, bu dattır yani. Anlatabiliyor muyum? Sadece hareke yani. Diyor ki ben üstün okursam üzerine koy noktayı. Kesreyle okursam, yani esre okursam altına koy. Damma okursam, yani ötreli, önüne koy. Yanına yani. Gunne yaparsam mesela fensurna, böyle gunne yaparsam iki nokta koy. Böyle yapıyor. Ondan sonra kendisi okuyor, o noktaları koyuyor, alıyor, her sayfayı tek tek kontrol ediyor. Bu şekilde bütün Kur'an-ı Kerim'i böyle hallediyor. İlk harekeleme nokta şeklinde, uzun çizgi biçiminde değil, nokta biçiminde. Sonra daha da cahillik artıyor. Bu dediğim mesela Ebu'l-Esved Eddüel'in ölüm tarihi 69. Yani Hicri 69. Sahabeyle görüşmüş yani. Yani kendisinin sahabi olduğunu zannetmiyorum. Tam hatırlayamadım şu anda. Biraz kafam yorgun da. Ama en azından sahabiyle görüşmüş birisi. Yani ölüm tarihi 69. Fakat daha sonra Halil bin Ahmet tarafından da harflerin noktasını koyma zarureti ortaya çıktığında o da bu işi yapmış. Yani millet daha da cahilleşince, aşağı yukarı 100 sene sonra, yani 80 sene sonra daha da cahilleşince insanlar, bu sefer harfler de karıştırmaya başlamışlar. Sat mı dat mı? Garip garip okuyanlar. Mesela şu anda diyelim ki harflerin harekesi olmasa biz doğru okuyabilir miyiz? İmkansız yani. Hadi bildiğimiz kelimeyi diyelim doğru okuduk. Ya bilmediğimiz garip kelimeler var Kur'an'da. Onları nasıl okuyacağız? Mümkün değil yani. Tabi eskiden Arapça çok kuvvetli, adam okuyor ya, doğru okuyor yani. Ama işte o zamanda bile Arapça zayıflamış. Yani peygamberimizden 150 sene sonra yaklaşık olarak diyelim. Aslında yani bu harekeleme zaten peygamberimizden 40-50 sene sonra, yani 30-40 sene sonra demek ki o şekilde kalmamış, zayıflamış. Yani 150 sene sonra daha da zayıflamış. Ve artık harfleri de karıştırmaya başlamışlar. B midir, T midir, S midir, Y midir, karıştırmışlar. Bunun üzerine bir sorun daha çıkıyor. Bu sefer harflere nokta koyma. Şimdi bu noktalarla öbür noktalar karışmaya başlıyor bu sefer. Yani iki tane nokta oluyor bir harfin üzerinde. Hem harfi belirten nokta, sat mı dat mı, onun noktası. Bir de hareke için konulan nokta vardı ya hani. Ebu'l-Esed Eddüeli'nin koyduğu noktalar. Onun koyduğu noktayla Halil bin Ahmed'in koyduğu nokta. Birisi harf noktası, birisi hareke olarak koyduğu nokta. Karışıyor. Bir müddet bunu farklı mürekkeplerle halletmişler. Birini siyah, birini mesela kırmızı yapmışlar. Böylece anlaşılmış. Fakat daha sonra yine karışıklık, zor olmuş okuması yani. Kırmızıyı siyaha düşüne düşüne okumak kolay değil. Bu sefer nokta, harfin noktası nokta olarak kalmış. Öbürünü uzatmışlar, biraz çizgi gibi yapmışlar. Bildiğimiz hareke yani, şimdi üstün esre ötüre dediğimiz harekeleri meydana getirmişler. İş temize çıkmış yani. Kurtulmuşuz ondan sonra o sıkıntıdan. İyi olmuş böyle oldu. Yoksa şimdi işimiz çok zor olurdu. İyi olmuş. Allah rahmet etsin. Yapanların eline sağlık. Yoksa bugün uğraş dur. Bir sürü problem, bir sürü fitne, fesat. Anlayan var, anlamayan var. Herkes bir laf söyleyecek, konuşacak, duracak. Gel de bunları ikna et. O zaman hiç olmazsa sahabe dönemi, tabi'in dönemi, tebe-ü tabi'in dönemi. Alimler çok, müştehitler çok. İnsanlar daha itaatkar, daha anlayışlı, daha temiz kalpli, daha saygılı. Yani bir şey demiyorlar. Bunu yapanlar ilim adamı olunca hak da hak veriyor. Zaten de ihtiyaç yani. Bunu da görüyorlar. Kimse konuşmuyor. Şimdi olsaydı her televizyon bir kafadan bir ses. Her biri bir kafadan konuşurdu. Bütün modernistler, bütün reformistler, bütün laikler, bütün bilmem neler, hepsi bir kafadan bir şey söylerdi. Kimi kabul ederdi, kimi reddederdi. Kimi derdi tavuktan da şey olur, kurban olur. Kimi derdi horozdan da olur, kimi derdi serçeden de olur. Bunlar böyle derlerdi yani. Bunu diyenler bu konuda da her fikri ortaya atarlardı mutlaka. Başımıza bela olurlardı. Bu mesele iyi ki o zaman halledilmiş. Geçmiş gitmiş. Bu ilk noktayı harekeyi icat eden Halil bin Ahmet olduğu daha çok kabul edilmektedir ama Yahya bin Yamer'in de bu işi yaptığı söyleniyor. Belki bu birkaç aşamalı olmuş da olabilir. Yani birisi mesela noktayı koymuştur. Diğeri belki o noktayı uzun çizgiye çevirmiştir. Falan bu gibi hepsinin bir emeği olmuş olabilir bu işlerde. Önemli değil sonuçta. Bunu tabii sahabeden bazıları önce hoş görmemişler. Yani o da korkmuşlar belki acaba fazla müdahale olursa. Şimdi bakın. Burada aklıma bir şey geldi. Sahabe-i kiram sonuç itibarıyla Kur'an'a Arapçada nokta hareke olmadığı halde Kur'an'ın doğru anlaşılması için, yanlış okunmaması için harekeyi Kur'an'a bile, nokta bile, hareke bile koymayı caiz görmüşler. En son tamam demişler, doğrudur, lazımdır, ihtiyaçtır demişler. Bunlar Risale-i Nur'u sadeleştirmeyi bile kabul etmiyorlar. Bu etmeyenler yani dokunamayız falan diye konuşanlar. Fe subhanallah yani Kur'an'dan da mı daha fazla önemli yani bu ne demek yani? Sen üstelik Kur'an'ı Arapça biliyorsa mesela diyelim ki nurcu bir hoca mesela konuşması esnasında Kur'an'dan bir ayet diyelim okuyor, ondan sonra tercüme etmiyor mu? Halkın anlaması için. Sen Kur'an'ı bile, ki Allah kelamıdır, Kur'an'ı bile, tercüme bile, çünkü Arapçadan Türkçe'ye tercüme bile ediyorsun da Risale-i Nur'u İnsan kelamıdır sonuçta. Sadeleştirme bile yapmıyorsun. Öyle mi? Bak sahabe ve tabi'in alimleri bak Kur'an'a noktayı bile koymayı gerekli görmüş. Hareke koymayı gerekli görmüş. Bu Kur'an'a hizmettir. Şimdi siz Risale-i Nur'u seviyor musunuz? Ona hizmet etmek istiyor musunuz? Onun yeni nesiller tarafından anlaşılmasını istiyor musunuz? Yoksa insanların uyukluya uyukluya Risale dinlemesini mi istiyorsunuz? Anlaşılmamasını mı istiyorsunuz yoksa? Efendim işte biz insanların biraz da Arapça, Osmanlıca falan öğrenmesini de istiyoruz. Böylece orijinalini okusunlar daha iyi olur. Ve subhanallah bu zamanda insanoğlu bilgisayarı bile hızlandırıyor. Yani bilgisayar yetmiyor yani. Daha da hızlandırıyor. Daha hızlı, daha hızlı, daha hızlı. Uçaklar her gün daha hızlanıyor. Yani sen bu zamanda insanoğlunu böyle bununla meşgul edemezsin yani. Böyle bir sayfayı çözmek için adamın 10 saatini alamazsın yani. Kaldı ki Risale-i Nur sadece Arapça, Osmanlıca kelime bilmekle olmuyor ki. Yerine göre Farsça kelime de var içinde, Arapça da var, Osmanlıca da var. Hem mesele sadece Arapça, Osmanlıca meselesi değil. Mesele ilim. Yerine göre ilmi meselelere temas ediyor yani. Yani ilmi meseleleri adam ne anlayacak yani? Zaten kelimeyi anlamıyor. Bir de ilmi meseleyi mi anlayacak? Yani onu sen... aslında bazı yerlerini sadeleştirme bile yetmez. Şerh etmek lazım geliyor. Sadeleştirme yetmez bazı yerlerine. İlmi bazı noktalar var. İlmi yerlere girdiği zaman açıklama bile gerekiyor yani. Sadeleştirmeyi bile sanki haram bir işmiş gibi. Bir de böyle yani sanki onların yetkisindeymiş gibi. Sanki onlar karar verme hakkına sahipmiş gibi. Hayır efendim, yani üstad herkesin hocasıdır. Yani seven herkes istifade eder. Alimlerimiz hepsi de bütün ümmetin ortak değerleridir. Bütün ümmet alimlerden istifade eder. Alim senin babanın malı değil yani. Yani Risale-i Nur senin babanın kitabı da değil yani. Yani bütün ümmet istifade eder, bu hakka sahiptir. Yetkili olanlar, sadeleştirme yapma yetkisine sahip olan, ilim ehli olanlar demek istiyorum. Yani üstattan iki kelime dinlemiş olunca, abi olunca yetkili mi oluyorsun? Yani diyelim ki üstadı ölmeden evvel görmüşsün yaşından dolayı. Yaşın müsait, diyelim ki çocukken gittin mesela, uzaktan bir gördün. Şimdi senin yetkin mi oluyor yani? Yani diyelim üstadı iki defa çay getirdin, iki defa abdest suyu getirdin. Yani şimdi sen yetkili mi oluyorsun yani? Sen gene abimizsin, gene büyüğümüzsün ama haddini bil lütfen. Yani tadını kaçırma. Gene büyüksen, gene sen elini öpsünler küçüklerin. Ama tutup da yani yetkili benim dediğim olur. Ben izin vermiyorum yani sadeleştirilmesine deme hakkına da sahip değilsin, kusura bakma. Tadını kaçırma. Büyüksen büyüklüğünü bil. Tadını kaçırma. Bunların birçoğu alim bile değil. Üstada hizmet etmiş, çorbasını getirmiş. Yani yetkili olmuş. Ya senin vereceğin karar mıdır bu ya? Yani sadeleştirme gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Bu senin vereceğin karar. Bir kere senin seviyeni aşar bir kere bu. Bırak da ilim adamları karar versin. Sen abisin ya, o kadar. Abisin sen. Haddini bil. Abi, abiliğini bilecek. Hoca mısın sen? Yani Allah'ın kitabına nokta koyuyorlar, hareke koyuyorlar. Mana anlaşılsın diye, yanlış okunmasın diye, istifade edilsin diye. Bunlar sadeleştirilemez falan filan. Sanki sen Allah'ın kelamını tercüme bile ediyorsun da. Nasıl oluyor Risale-i Nur sadeleştiremez? Hem sen Risale-i Nur'u İngilizceye tercüme ediyorsun da. Neden senin milletin evladı okusun, anlamasın istiyorsun? Bu nasıl iş? Yani sen İngilizceye, Fransızcaya, Arapçaya tercüme ediyorsun. Onlar okusun, sen evladın okumasın, anlamasın, uyusun. Uyuklasın Risale-i Nur dersinde. Sen bunu mu istiyorsun? Pes yani. Pes. İçinizde katılanlar vardır o derslere belki. Çok insan uyuklamıyor mu? Yani 5 dakika sonra adam gözü gitmeye başlıyor. Çünkü anlamıyor. Ağır ifadeler efendim ya. Sadece işte efendimiz altına Arapçasının tercümesini yazdı, ona baksın işte karşıda. Ya bu kolay iş mi? Hem ona bak hem ona bak. Bir cümleyi anlayan da insanın kafası şişer. Sonra bir tek böyle kelime karşılığıyla cümle anlaşılmaz ki. Hangi dilden bir dilden bir dile tercüme sırf kelimeyle oluyor mu? O zaman aç bir Almanca kitabı, önüne al bir Almanca sözlüğü, haydi anla da göreyim seni. Mümkün değil, anlayamazsın. O dili bilmiyorsan sözlüğe bakmakla anlayabilir misin? Sözlükten kim istifade edebilir? O dili bilen adam. dilin yapısını biliyordur. O kelimeyi yalnız bilmiyordur. Onu orada aldım, ha anlar o zaman manayı. Şimdi bizim bu neslimiz o işin ilmini bilmiyor. Cümle yapısını bilmiyor. Zaten üstadın konuşma tarzı farklı. Onu da bilmiyor. Şimdi hem onu öğrenecek, hem lisanı, hem Arapçayı, hem Farsçayı. Pes ya. Pes yani. Sen zorlaştırmak mı istiyorsun ya? Peygamberimiz kolaylaştırın diyor, sen zorlaştırıyorsun ya işi. Bunun neresi Risale-i Nur'a hizmettir? Ha sen millet işte biraz Arapça kelime öğrenmiş oluyor filan diyorsan eğer, ya Arapça o zaman medreseler kurun efendim. Arapça öyle öğrenilir. Böyle öğrenilmez ki Arapça. Böyle bilen bilmez olsun. Böyle bu baş belası olur. Böyle bir sözlük kelime karşılığını vererek böyle sen bu şekilde öğretirsen bunlar başımıza bela olur, başka bir şey olmaz. Bildiğini zanneder, anladığını sanır, halbuki anlamaz. Kelimeyle anlaşılır mı sadece bir kelimeyle? Kelime manasıyla. Bazı yerler ilmidir, ilim ister yani. Onu bir anlayan birisinin sadeleştirmesi gerekir. Bu da ayrı bir sorun işte. Evet, orada bırakıyoruz. Ama şu bir iki misal vermiş burada, güzel misaller. Onları da söyleyeyim hemen. İşte o zamanlar daha nokta ve hareke konulmadan evvel bazı hatalar, hatalı okumalar olmuş. Onlara misal verilmiş burada. Mesela ve men kana istiğfaru İbrahim li ebihi illa an mev'idatin ve adaha iyye. Ayet böyle. Yani İbrahim'in istiğfar etmesi, babası için yani af dilemesi, ona olan vaadinden dolayı idi. Ayet böyle. Yani senin için Allah'a tövbe istiğfar edeceğim demişti. Ondan dolayı istiğfar etmişti ama onun tam bir kafir olduğunu anladığı zaman ondan uzaklaştı. Artık babasının babası olarak kabul etmedi yani. Uzaklaştı ondan. Ayet böyle. Mesela bunu yanlış okuyanlar buradaki İyye kelimesini ebehu şeklinde okumuşlar. Babasını yani ona olan vaadinden dolayı değil de babasına olan vaadinden dolayı diye, yani İyye'yi ye iki tane noktalı yazılıyor ya. Yani İyyehu onu ebehu diye okuduğu zaman yani hareket şey nokta yok ya hani. Yani be midir ye midir? Yani iyye mi, ebe mi? İkisi de mümkün yani. Böyle yanlış okumalar olmuş mesela. Yine mesela belillezine keferu fi izzetin ve şikak ayetinde izze kelimesi, yani bu kafirler kibir içerisindedirler. Mesela bunu izzeti burada garra şeklinde, gırra şeklinde okuyanlar olmuş. Yani aldanma içerisindedir. Yani izze aynı ile. İzze. Yani şimdi nokta yok yani. Onu gayinle okumuşlar. Nokta koymuşlar bazıları kafasından. Bilmiyor çünkü. Yani izzet içerisinde, yani gurur içerisinde onu izzeyi garra şeklinde okuyor. Mana çok değişmiyor ama fakat asli kelime o değil ama yani. Mesela yine bu şeyden Fil suresinde elem tere keyfe feale rabbuke bi ashabil fil, bunu mesela elem tere, buradaki elem istifhamdır, soru yapar, lem de fiili mudarinin başına gelen bir edattır, lem mi cazime mudariyi cezmeder, lem tere, lem tere görmedin demek, lem tere görmedin. Elem tera, görmedin mi demek olur yani. Şimdi bu elem mesela Kur'an'da hece harfleri var ya, elif, la, mim. E, le, mim. Yani hemze, lam ve mim. Öyle değil mi? Adam elem terayı elif la mim diye okuyanlar olmuş. Elif la mim tera keyfe faale rabbuke bi ashabil. Yani böyle işte hareke olmayınca, kimin de hareke olmayınca, kimin de nokta olmayınca böyle tasifler, yani hatalar yapılmıştır. Bunları halletmek için de bu faaliyetler yapılmıştır. Yapanlara Allah rahmet eylesin.